Ayrım 23.
Uygarlık, özellikle kent ve köy arasındaki karşıtlığı daha da belirgin bir duruma getirerek, iktisadi bakımdan ilk çağdaki gibi kent-köye ya da orta çağdaki gibi köy-kente egemen olabilir. Daha önce var olan bütün bu iş bölümlerini güçlendirip geliştirir ve onlara kendine özgü ve çok önemli bir üçüncü iş bölümünü ekler. Artık üretimle değil, yalnızca ürünlerin değişimiyle uğraşan bir sınıf doğurur, tüccarlar. O zamana kadar sınıfların oluşumundaki bütün izler üretime bağlanıyorlardı. Bunlar, üretime katılan kimseleri az çok geniş bir ölçek üzerinde yönetici ve yürütücü ya da üretici olarak bölüyorlardı. Burada sahneye ilk kez olarak üretime herhangi bir biçimde katılmaksızın onun yönetimini ele geçiren ve üreticileri iktisadi bakımdan egemenliği altına alan, dipnot, birinci baskıda egemenliği altına almasını bilen bir sınıf girer. Bir sınıf ki iki üretici arasında zorunlu aracı olarak geçinir ve her ikisini de sömürür. Üreticileri değişim, zahmet ve riskinden kurtarmak bahanesiyle ürünlerinin satışını en uzak pazarlara kadar yaymak ve böylece nüfusun en yararlı sınıfı olmak bahanesiyle gerçekte çok küçük hizmetler için karşılık salaire olarak yerli üretimin olduğu kadar yabancı üretimin de kaymağını alan, hızla büyük servetler ve buna uygun düşen toplumsal bir etkililik kazanan ve böyle olduğu için de sonunda o da kendisine özgü bir ürünü devirli ticari bunalımları meydana getirene kadar uygarlık dönemi içinde durmadan yeni saygınlıklar ve üretimde durmadan artan bir egemenlik sahibi olan bir kâr düşkünleri, bir gerçek toplumsal asalaklar sınıfı meydana gelir. Gerçi incelemekte bulunduğumuz gelişme aşamasında bu yepyeni tüccarlar sınıfı henüz parlak geleceği aklından bile geçirmez. Sınıf olarak var olur ve kendini zorunluymuş gibi gösterir. Bu kadarı da yeter. Tüccarlar sınıfı ile birlikte madeni para, basılmış para da meydana gelir ve bu üretici olmayanın, üretici ve onun üretimi üzerinde yeni bir egemenlik aracı olur. Metaların metası, bütün öbür metaları gizlice içinde saklayan meta, istendiğinde bütün can atılan şeylere dönüşebilen tılsım bulunmuştu. Kim ona sahip olursa üretim dünyasını egemenliği altına alıyordu ve ona herkesten çok sahip olan kimdir? Tüccar. Onun elinde paraya tapma güvenlik altındaydı. Paraya tapmak için bütün metalarla bütün üreticilerin tozlar içinde nasıl secdeye kapanmak zorunda olduklarını gösterme işini üzerine o aldı. Zenginliğin bu cisimleşmesi karşısında onun bütün öbür biçimlerinin aslında basit görünüşlerden başka bir şey olmadıklarını pratik aracıyla o kanıtladı. Paranın kudreti bu gençlik dönemindeki ilkel sertlik ve ilkel kabalığıyla o zamandan beri kendini hiç göstermedi. Para karşılığında meta alımından sonra ödünç para verilmesi çıka geldi ve onunla birlikte de faiz ve tefecilik. Daha sonraki çağlarda hiçbir mevzuat borçluyu eski Atina ve eski Roma mevzuatı kadar acımaksızın tefeci alacaklının ayaklarına atmamıştır ve bu iki mevzuat da iktisadi zorlamadan başka hiçbir zorlama olmaksızın töre olarak kendiliğinden doğmuştur. Meta ve köle biçimindeki zenginlik yanında, para biçimindeki servet yanında, toprak mülkiyeti biçimindeki zenginlik de kendini gösterdi. Toprak parçaları üzerinde kişilere başlangıçta gens ya da aşiret tarafından verilen kullanım hakkı şimdi öylesine sağlamlaştırılmıştı ki bu parçalar soydan geçme mülk olarak onlara ait bulunuyordu. Son zamanlarda özellikle gentilis topluluğun toprak parçası üzerinde sahip bulunduğu ve kendileri için bir engel olan haktan kurtulmak için çaba göstermişlerdi. Engelden kurtuldular. Ama az sonra yeni toprak mülkiyetinden de kurtuldular. Tam ve özgür toprak mülkiyeti yalnızca toprağı kısıntısız ve sınırsız kullanma yetkisi anlamına değil, onu elden çıkarma yetkisi anlamına da geliyordu. Toprak, gentilis mülk oldukça bu yetki yoktu. Ama yeni toprak sahibi, gens ve aşirete ait yüksek mülkiyet engellerini kesinlikle söküp atınca, kendisini o zamana kadar çözülmez biçimde toprağa bağlayan bağı da koparmış oldu. Bunun ne demek olduğunu, özel toprak mülkiyetinin çağdaşı bulunan paranın türetilmesi ile öğrendi. Bundan böyle toprak, satılan ve rehine konulan bir meta olabiliyordu. Toprak mülkiyeti kurulur kurulmaz ipotek de türetilmişti. Atina'ya bakınız. Tıpkı heterizm ve fuhşun tek eşliliğe tebelleş olması gibi ipotek de bundan böyle toprak mülkiyetini adım adım izler. Tam özgür, elden çıkarılabilir toprak mülkiyetini istediniz, öyle mi? Pekala, işte ona sahipsiniz. 32. İşte böylece ticaretin genişlemesiyle, para ve tefecilikle, toprak mülkiyeti ve ipotekle, kitlelerin artan yoksullaşması ve yoksullar yığınının büyümesiyle birlikte, servetin küçük bir sınıf elinde toplanıp merkezleşmesi de hızla gerçekleşti. Yeni servet aristokrasisi, daha ilk anda eski aşiret soylularıyla karışmadığı ölçüde bu soyluları kesin olarak geri plana itti. Atina'da, Roma'da, Cermenler'de. Ve özgür insanlardaki bu servetlerine göre sınıflara bölünüşün yanı sıra özellikle Yunanistan'da zoraki çalışması üzerinde bütün toplum üst yapısının yükseldiği temeli meydana getiren köleler, Engels'in notu, yukarıda Atina için verilen rakamlara bakınız. Korent'te bu kentin en parlak çağında toplam köle sayısı 460 bin idi. Ajina'da 470 bin, her iki durumda da özgür yurttaşlar nüfusunun 10 katı. Sayısında büyük bir yükselme görüldü. Şimdi bu toplumsal devrim süresince gentilis örgütlenmenin ne olduğuna bakalım. Kendi katkısı olmaksızın fışkırmış bulunan yeni ögeler karşısında bu örgütlenme güçsüz kalmıştı. Varlığının ilk koşulu bir gens ya da bir aşiret üyelerinin yalnızca kendilerinin yaşadığı bir toprak üzerinde birleşmiş olmalarıydı. Bu durum uzun süreden beri ortadan kalkmıştı. Her yerde gensler ve aşiretler birbirine karışmıştı. Her yerde köleler, metekler, yabancılar, yurttaşlarla birlikte yaşıyorlardı. Ancak barbarlığın orta aşamasının sonuna doğru erişilmiş bulunan yerleşme yeri değişmezliği, ticaret, çalışım değişiklikleri ve toprak mülkiyetindeki değişmeler, fera ve intikaller yüzünden meydana gelen konut değişme ve hareketliliği dolayısıyla durmadan bozuluyordu. Gens üyeleri kendi ortak işlerini bir düzene koymak için artık bir arada toplanamıyorlardı. Yalnızca dinsel törenler gibi ıvır zıvır şeyler hala iyi kötü yapılabiliyorlardı. Gensi savunmakla görevli ve yetkili bulunduğu gereksinme ve çıkarlar yanında, içinde karşılıklı yardımlaşılan koşullardaki devrim ve bu devrim sonucu toplumsal yapıda meydana gelen değişme, yalnızca eski gentilis düzene yabancı olmakla kalmayıp, ayrıca ona büsbütün karşı yeni gereksinme ve yeni çıkarlar doğurmuşlardı. İş bölümünden doğmuş bulunan zanaat gruplarının çıkarları, kentin köyle karşıtlık durumundaki özel gereksinmeleri yeni organizmalar gerektiriyordu. Ama bu gruplardan her biri çeşitli gensler, kabileler ve aşiretler üyelerinden meydana gelmişti. İçlerinde yabancılar bile bulunuyordu. Öyleyse bu organizmalarında gentilis örgütlenmenin dışında, bu örgütlenmenin yanında ve sonuç olarak ona karşıt biçimde kurulmaları gerekiyordu. Sırası gelince çıkarlar arasındaki bu çatışma her gentilis topluluk içinde kendini duyuruyordu. Zenginlerle yoksulların, tefecilerle borçluların aynı gens ve aynı aşiret içinde toplanmasında bu çatışma en yüksek noktaya varıyordu. Buna gentilis topluluklara yabancı yeni nüfus yığını da ekleniyordu ki bu kitle Roma'da olduğu gibi ülke içinde bir güç durumuna gelebiliyor ve kandaş soylarla kandaş aşiretler içinde yavaş yavaş özümlenemeyecek denli kalabalık bulunuyordu. Bu kitle karşısında centilist birlikler kapalı, ayrıcalıklı loncalar olarak dikiliyorlardı. İlkel ve kendiliğinden demokrasi iğrenç bir aristokrasiye dönüşmüştü. Son olarak centilist örgütlenme içsel çelişkiler bulunmayan bir toplumdan doğmuştu ve yalnızca bu nitelikteki bir topluma uygundu. Bu toplum kamuoyu hariç hiçbir zorlama aracına sahip değildi. Ama işte iktisadi varlık koşulları, bütünü gereğince özgür insanlar ve köleler, zengin sömürücüler ve yoksul sömürülenler biçiminde bölünmek zorunda kalan bir toplum doğmuştu. Öyle bir toplum ki bu uzlaşmaz karşıtlıkları artık yeni baştan uzlaştıramamakla kalmıyor, tersine onları sonuna kadar geliştirmek zorunda bulunuyordu. Böyle bir toplum ancak ya bu sınıfların kendi aralarındaki sürekli ve açık bir savaşımı içinde ya da görünüşte uzlaşmaz karşıt sınıfların üstünde yer alan, onların açık çatışmasını önleyen ve sınıflar savaşımına olsa olsa iktisadi alanda yasal denilen bir biçim altında izin veren bir üçüncü gücün egemenliği altında varlığını sürdürebilirdi. Centilist örgütlenmenin ömrü dolmuştu. Centilist örgütlenme, iş bölümü ve bunun sonucu toplumun sınıflara bölünmesi, dipnot birinci baskıda toplumu sınıflara bölen iş bölümü ile paramparça olmuştu. Yerine devlet geçti. Devletin centilist örgütlenmenin yıkıntıları üzerinde yükselen başlıca üç biçimini daha önce ayrıntılı bir şekilde inceledik. Atina, en saf, en klasik biçimi gösterir. Burada üstünlük kazanan devlet, doğrudan doğruya bizzat centilist toplum içinde gelişen sınıfların uzlaşmaz karşıtlıklarından doğar. Roma'da centilist toplum, kendi dışında kalan ve haklardan yoksun ama ödev üstüne ödev yüklenmiş kalabalık bir pleb arasında kapalı bir aristokrasi durumuna gelir. Plebin yengisi eski centilist örgütlenmeyi yıkar, bu örgütlenmenin yıkıntıları üzerinde centilist aristokrasi ve plebin içinde kısa zamanda tamamen yok olacakları devleti yükseltir. Son olarak Roma İmparatorluğu galipleri, dipnot, birinci baskıda fatihleri, Cermenlerde devlet doğrudan doğruya centilist örgütlenmenin egemenlik kuramayacağı kadar geniş yabancı toprakların fethinden doğar. Ama bu fethin eski nüfusta ciddi bir savaşıma bağlı olmadığı gibi daha ileri bir iş bölümüne de bağlı bulunamaması yüzünden mağluplarla fatihlerin iktisadi gelişme aşamalarının hemen hemen aynı olması sonucu toplumun iktisadi temelinin değişmeden kalması yüzünden centilist örgütlenme Mark kuruluşu Mark Verfassung içinde değişmiş, ülkeye ilişkin territorial bir biçim altında uzun yüzyıllar süresince varlığını koruyabilir ve hatta Dieter Marsen'de olduğu gibi yeni soylu ve patrisyen aileler hatta köylü aileler içinde güçten düşmüş bir biçim altında bir zaman için gençleşebilir. Engels'in notu, Gens'in iç yüzü üzerine hiç değilse yaklaşık bir fikir sahibi olan ilk tarihçi Niebuhr oldu. O bunu eleştirmeden yaydığı hatalarla birlikte Dismar-Tantley aileler üzerinde 33 bilgisine borçludur. Öyleyse devlet topluma dışarıdan dayatılmış bir güç değildir. Hegel'in ileri sürdüğü gibi ahlak fikrinin gerçekliği, usun imgesi ve gerçekliği de değildir. Devlet daha çok toplumun gelişmesinin belirli bir aşamasındaki bir üründür. Bu, toplumun önlemek yetersiz bulunduğu uzlaşmaz karşıtlıklar biçiminde bölündüğünden kendi kendisiyle çözülmez bir çelişki içine girdiğinin itirafıdır. Ama karşıtların, karşıt iktisadi çıkarlara sahip sınıfların kendilerini ve toplumu kısır bir savaşın içinde eritip bitirmemeleri için görünüşte toplumun üstünde yer alan çatışmayı hafifletmesi, düzen sınırları içinde tutması gereken bir güç gereksinmesi kendini kabul ettirir. İşte toplumdan doğan ama onun üstünde yer alan ve gitgide ona yabancılaşan bu güç devlettir. Devlet eski centilist örgütlenmeye göre ilkin uyruklarının toprağa göre dağılmasıyla belirlenir, gördüğümüz gibi kan ilişkileriyle kurulmuş ve devam ettirilmiş bulunan eski centilist birlikler büyük ölçüde üyelerinin belli bir toprağa bağlı olmalarını gerektirdikleri halde bu bağlar uzun zamandan beri çözülüp yok oldukları için yetersiz bir hale gelmişlerdi. Toprak olduğu yerde duruyordu ama insanlar hareketli duruma gelmişlerdi. Bu durumda toprağın bölgelere göre bölünüşü hareket noktası olarak alındı ve yurttaşlar gens ve aşiret ayrımı yapılmaksızın nerede yerleşmişlerse orada kamusal hak ve görevlerini yerine getirmeye bırakıldı. Devlet uyruklarının ait oldukları yere göre bu örgütlenmesi bütün devletlerde ortak ve geçerlidir. Bundan dolayı bize doğal görünür. Ama bu örgütlenmenin kan bağlarına göre eski örgütlenme yerine geçebilmesinden önce Atina ve Roma'da ne kadar sert ve uzun boğuşmaların gerektiğini gördük. İkinci olarak bizzat silahlı güç halinde örgütlenen halkla artık doğrudan doğruya aynı şey olmayan bir kamu gücünün kuruluşu gelir. Bu özel kamu gücü zorunludur çünkü sınıflara bölünmeden sonra halkın özerk bir silahlı örgütlenmesi olanaksız duruma gelmiştir. Kölelerde nüfusa dahil bulunuyorlar 365 bin köle karşısında 90 bin Atina yurttaşı ancak ayrıcalıklı bir sınıf oluşturur. Atina demokrasisinin halk ordusu boyunduruk altında tuttuğu kölelere karşı aristokratik bir kamu gücüydü. Ama yurttaşlara da söz geçirebilmek için daha önce anlatmış bulunduğumuz gibi bir jandarma kuvveti zorunlu oldu. Bu kamu gücü her devlette vardır. Yalnızca silahlı adamlardan değil ama maddi eklentilerden de rentalist toplumun bilmediği hapishaneler ve her türlü ceza kurumlarından da bileşir. Bu güç sınıf karşıtlıklarının henüz gelişmemiş bulunduğu toplumlarda ve ücra bölgelerde hemen hemen yok denecek derecede önemsiz olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazen ve bazı yerlerde olduğu gibi. Ama devlet içindeki sınıf çelişkileri belirginleştiği ve sınırdaş devletler daha büyük ve daha kalabalık bir duruma geldiği ölçüde onun da gücü arttırılır. Daha çok sınıf savaşımları ve fetih rekabetinin kamu gücünün bütün toplumu hatta devleti yutmakla tehdit edecek derecede arttırmış bulunduğu bugünkü Avrupa'mızı düşünelim. Bu kamu gücünü yaşatmak için devletin yurttaşlarının katkıda bulunması gerekir. Vergiler. Bu vergiler rentalist toplumda hiç bilinmeyen şeylerdi. Ama bugün vergiler üzerinde enine boyuna konuşabiliyoruz. Uygarlığın ilerlemeleri ile artık onlar da yetmez. Devlet gelecek üzerine poliçe çeker, ödünç paralar alır, devlet borçları. Yaşlı Avrupa bu nokta üzerinde de nereye kadar gidileceğini bilir. Kamu gücünü ve vergileri ödetmek hakkını kullanan görevliler, toplumun organları olarak toplumun üzerinde yer alırlar. Rentalist örgütlenme organlarına gösterilen içten gelme saygı, görevlilere karşı da bu saygının gösterildiğini varsaysak bile onlara yetmez. Topluma yabancılaşan bir gücün dayanakları olarak onların otoritesini, onlara bir kutsallık ve özel bir dokunulmazlık kazandıran olağanüstü yasalarla sağlama bağlamak gerekir. Uygar devletin en bayağı polis memuru, rentalist toplumdaki bütün organizmaların bir arada sahip olduklarından çok otorite sahibidir. Ama en güçlü prens, en büyük devlet adamı ya da uygarlığın en büyük askeri şefi, en küçük rentalist şefin mazhar olduğu içten gelme ve söz götürmez saygıyı kıskanabilir. Bunun böyle oluşu bunlardan birinin toplumun bağrında yaşarken öbürünün toplumun dışında ve üstünde olan bir şeyi temsil etmek durumunda bulunmasındandır. Devlet sınıf karşıtlıklarını frenleme gereksinmesinden doğduğuna ama aynı zamanda bu sınıfların çatışması ortasında doğduğuna göre kural olarak en güçlü sınıfın iktisadi bakımdan egemen olan ve bunun sayesinde siyasal bakımından da egemen sınıf durumuna gelen ve böylece ezilen sınıfı boyunduruk altında tutmak ve sömürmek için yeni araçlar kazanan sınıfın devletidir. İşte bundan ötürüdür ki antik devlet her şeyden önce köleleri boyunduruk altında tutmak için köle sahiplerinin devletiydi. Tıpkı feodal devletin serf ve angaryacı köylüleri boyunduruk altında tutmak için soyluların organı ve modern temsili devletinde ücretli emeğin sermaye tarafından sömürülmesi aleti olması gibi. Bununla birlikte istisnai olarak savaşım durumundaki sınıfların birbirlerini dengelemeye çok yaklaştıkları öyle bazı dönemler olur ki devlet gücü sözle aracı olarak bir zaman için bu sınıflara karşı belirli bir bağımsızlık durumunu korur. 17. ve 18. yüzyıl mutlak krallıkları soyluluk ile burjuvazi arasındaki dengeyi böyle kurdu. Birinci ve özellikle ikinci Fransız İmparatorluğu'nun proletaryaya karşı burjuvaziyi, burjuvaziye karşı da proletaryayı kullanan bonapartizmi, bu sınıflar karşısındaki bağımsız durumunu böyle korudu. Bu konuda egemen olanlarla baskı altında tutulanların aynı derecede komik bir figür oluşturdukları yeni örnek Bismarck ulusunun yeni Alman imparatorluğudur. Burada terazinin bir kefesine kapitalistler, bir kefesine de emekçiler konmuş ve ikisinin sırtından da ahlaksız Prusyalı toprak ağalarına çıkar sağlanmıştır. Tarihin tanıdığı devletlerin çoğunda yurttaşlara verilen haklar ayrıca servetlerine göre değişmiştir. Bu olgu devletin mülksüz sınıfa karşı korunmak için bir mülk sahibi sınıf örgütü olduğunu açıkça gösterir. Atina ve Roma'da servete göre kurulmuş sınıflar için daha o zaman durum buydu. Siyasal gücün toprak mülkiyetine göre hiyerarşik olarak düzenlendiği ortaçağ devletinde durum buydu. Modern temsili devletlerde seçimlere katılabilmek için belirli bir vergi ödenmesinde sens elektoral de durum budur. Bununla birlikte servet ayrımının bu siyasal kabulü hiç de işin özü değildir. Tersine bu devletin gelişmesinde aşağı bir dereceyi gösterir. Modern toplumsal koşullarımız içinde gitgide kaçınılmaz bir zorunluluk durumuna gelen ve proletarya ile burjuvazi arasındaki son kesin savaşın ancak kendi çerçevesinde sonuna kadar götürebileceği devlet biçimi olan demokratik cumhuriyet, bu en yüksek devlet biçimi servet ayrımlarını artık resmen tanımaz.